huzur arayan topraklar.
Sevgili dinleyenler, Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan programımıza gününüzün güzel geçmesini dileyerek başlıyoruz. Bu haftaki Huzur Arayan Topraklar programımızda Orta Doğu'nun toplumsal yapısını ele alacağız, Orta Doğu'nun kültürel yapısını konuşacak ve Batı'nın bölgeye yaklaşımını, oryantalizmi değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21. Elektronik posta adresimiz ortadoguda.huzur@trt.net.tr. Bir kez daha tekrar edelim. ortadoguda.huzur@trt.net.tr. İlerleyen dakikalarda bir telefon bağlantımız olacak. Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ensar Nişancı ile Batı'nın bölgeye yaklaşımında değişimleri, neo-oryantalizmi değerlendireceğiz. Stüdyoda değerli konuğumuz Sayın Doçent Doktor Akif Keçeci ile birlikteyiz. Konuğumuz Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Sayın Keçeci ile Orta Doğu'da yaşam ve toplumsal yapıyı, Batı'nın Orta Doğu'yu nasıl tanımladığını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Sayın Keçeci, affedersiniz. Demin yanlış söyledim. Düzeltiyorum. Akif Kireççi. Orta Doğu tarihin her döneminde politik, stratejik, kültürel, ekonomik açılardan dünyanın en önemli bölgesi. Bölge medeniyetlerin geliştiği, semavi dinlerin doğup dünyaya yayıldığı, kıtalar arası ticaret yollarının kavşağında olan bir bölge. Aynı zamanda zengin enerji kaynaklarına, doğal kaynaklara sahip, petrol ve doğal gaz gibi. Orta Doğu sadece belirli bir coğrafi bölgeyi tanımlamıyor, aynı zamanda farklı kültürleri, sosyal yapıyı ve ilişkileri de ifade ediyor. Bölgenin etnik ve dini yapısına ilişkin neler söylenebilir? Bu şekilde başlayalım isterseniz.
Evet, öncelikle hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Size de teşekkür ederim Sema'nın davetiniz için. Tabii önce Orta Doğu'yu belki biraz sorunsallaştırmak da gerekiyor. Yani Orta Doğu diye bir yer var mı? Nedir? Neyin ortası, neyin doğusu? Bunlar da tartışılmalı bence oryantalizm dediğiniz girişte. Ön Asya diye geçiyor biliyorsunuz tarihte bu bölge. Asya'nın ön tarafı yani Asya'yı Avrupa'ya kavuşturan bir coğrafya. Tarihte baktığımız zaman son 2000 yılda, 3000 yılda daha doğrusu daha da geriye gittiğiniz zaman bir kere medeniyetlerin doğduğu bir yer burası. İlk medeniyetin, ilk insanın ilk köy kurduğu, ilk yerleştiği. Büyük hayvanların, evcil hayvanların burada ortaya çıktığı, dünyaya yayılan birçok gıdanın, bitkinin bu floradan doğduğu ve yayıldığı da söyleniyor. Birçoğunun, hepsinin demiyorum ama. Semavi dinlerin siz dediğiniz girişte, yani işte tek tanrılı dinlerin doğduğu ve onun da ötesinde çok daha farklı dinlerin de yine mezheplerin de bulunduğu bir coğrafya, inanç coğrafyası. Bu anlamda eski dünya, yani medeniyetlerin harman olduğu yer, hani kısa bir örnek vermek gerekirse bazı tarihçilere göre Türkiye'de, Anadolu'da yaklaşık 20 bin civarında toprağın altında şehir var. Yani bütün medeniyetleri hesapladığınız zaman, bunların hepsini ortaya çıkarttığınız zaman bize yaşayacak yer bile kalmıyor. Bu kadar eski medeniyetlerle yoğrulmuş bir coğrafyada tabii ki insan unsuru, sosyal ve beşeri hayat daha farklı olacak, daha derin olacak. Bu anlamda çok yoğun tarihin birikimiyle yoğrulmuş, kavrulmuş diyelim bir anlamda. İç içe geçmiş ilişkilerin olduğu bir coğrafya. Ama bu tabii şu da demek değil. Yani bugün bizde bir algı var. Orta Doğu karışık. Orta Doğu'da işte ne bileyim her zaman çatışmalar var. Bu doğru değil. Böyle bir şey yok. Orta Doğu'da varsa eğer böyle şeyler 100-150 yıldan beri var. O da Batılıların biraz bu tarafa ilgi göstermesiyle başlıyor. Mezhep savaşları 1000 yıldan beri vardı. Hayır, yoktu. Mezhep savaşı bir dönem başladı, bitti. Yani güç konsolide edildi. Özellikle Osmanlı'dan öncesinde bile. Haçlı seferleri var biliyorsunuz. İşte kaç 1099'da Kudüs'e gelmişler, orayı yerleşmişler. Bu anlamda dedi yine sizin sunumunuzda çok önemli bir şey söylediniz. Bir güzergah Orta Doğu. Yani doğudan gelen, Asya'dan gelen kavimler batıya giderken, Kafkasya'ya giderken, Afrika'ya bile ulaşmak için bu coğrafyaya geçiyorlar. Burada izler bırakıyorlar. Dolayısıyla buranın medeniyeti, medeniyeti çok derin. İşte bu yemeklerine yansıyor, müziğine yansıyor. İnsanların birbirine baktığında duygularına yansıyor. Gözlerine ve yüzlerine yansıyor. Yani bir insanın bir insanı anlaması bu coğrafyada başka coğrafyalara göre daha hızlı. Yani bu anlamda insan ilişkileri çok daha farklı. Mevcut hani dönemi eğer gelecek olursak kısaca, bu da biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesinden sonra kurgulanan bir sınırlar içerisinde yaşıyor bugün Orta Doğu. Hani İran belki bunun biraz dışında, o da başka, yani Safevi Devleti'nin İran'a dönüşmesi diyelim, daha Fars kültürüne doğru Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Kimliklerin öne çıktığı, milli devlet kimlikleri vurguluyor. Şimdi bakıyorsunuz işte birçok Arap devleti var, Suriye var, Irak var. Suudi Arabistan var, Körfez'de birçok başka
22 tane ülke var, değil mi? Evet, 19-20 keresinde.
Hepsi Arapça konuşuyor. Hatta Körfez'e gittiğiniz zaman bunlar belki birbirine akraba bile, oradaki emirlikler diyoruz. Bunların hepsine ayrı bir devlet statüsü verilmiş. Neden verilmiş? Yani verilmiş diyorum altını çizerek. Yeraltı zenginliklerine bağlı olarak verilmiş. Yani mesela Kuveyt'in ortaya çıkışı Irak'tan koparılarak oluyor. Kuveyt'te çok zengin petrol yatakları olduğu anlaşılınca hepsi bir elde toplanmasın, orayı bölelim. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri, işte efendim Katar, bilmem, bu tür devletlerin ortaya çıkması milli kimlikleri, hatta biraz da zorlayarak yerel, bunlar birçoğu yerel kimlikler. Yani o bölgeye ait, diyelim mesela bugün Katar. İki tane kültür var bugün Katar'da. Birisi deniz ticareti yapan insanlar, bir tanesi de bedevi insanlar. Bunların birleşiminden siz bir devlet üretmeye çalışıyorsunuz. Bu ne kadar tutarlı olur, ne kadar sürer? Yani evet, bunlar çok önemli, değerli. Ama baktığınız zaman birbirlerinden ne ayırıyor bu coğrafyaları dediğiniz zaman, burada çok ayrımın çok güçlü olduğunu görmüyorsunuz. Tabii bu da ister istemez kimliklere, milli kimliklere, gündelik tavırlara yansıyor. Bir de zaten buraya dışarıdan müdahale başladığı zaman yerel kimliklerin daha farklı boyutlara geldiğini, ateşlendiğini, alevlendiğini, eğitimin de düşük bir, yani genel anlamda evet, söylüyorum, zengin Arap ülkeleri için değilse bile, eğitimin düşük olması da bu tür sorunları, nasıl söyleyeyim, teşvik eden, tahrik eden bir unsur haline geliyor ister istemez.
Evet, aslında bölgeye baktığımızda Araplardan söz ettiniz. Arapçanın konuşulduğu, yaygın olarak Arapçanın konuşulduğunu görüyoruz. Ama Türkler var bölgede, Farslar var, İran'ı ayrı tuttunuz evet, az evvel. Bunun yanı sıra İbrani dediğimiz, denilen İsrailliler var. Bölge homojen değil demekle beraber çok da karışık bir tablo sunmuyor bize böyle baktığımızda.
Büyük bir alandan kıyasladığınız zaman aslında evet, çok da homojen bir bölge o anlamda. Yani kültürel açıdan evet, homojen. Yani İbrani dediğimiz İsrail oğulları, Avrupa'dan gelenleri katmazsak ya, onlar zaten Arapların akrabaları, kuzenleri evet, yani değil mi? Yani o anlamda evet, birçoğu da zaten bugün İsrail'de bile Arapça konuşuyorlar.
Bölgenin ekonomik durumuna baktığımızda petrolden, az evvel değindiniz petrol konusuna, zengin petrol üreten ve satan ülkeler görüyoruz. Gayri safi milli hasılaları hem bölge içerisinde yüksek hem de dünya genelinde oldukça yüksek bir orana sahip bu ülkelerin. Başta Katar geliyor, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri'ni sayabiliyoruz, Suudi Arabistan sayılabiliyor. Ama bunun yanı sıra bölgede de çok yoksul ülkeler var. Kişi başına düşen gayri safi milli hasılası $500 olan Yemen gibi, Filistin gibi ülkeleri de sayabiliyoruz. Bu ekonomik gelişmişlik, sosyal gelişmişliğe nasıl yansıyor Sayın Kireççi?
Şimdi tabii zengin olmak bir şey, yani kaynaklara sahip olmak. O kaynakları kullanabilmek, değerlendirebilmek başka bir şey. Yani bunu yapabilmek kolay değil. Yani kolay olsa herkes yapardı. Irak mesela, Irak'ta çok biliyorsunuz zengin petrol yatakları olan bir ülke. Evet, yani bir takım siyasi tercihlerden dolayı Saddam döneminde, öncesinde, sonrasında şu anda İran içerisinde bulunduğu sosyal ve politik durum hakikaten, Allah kimsenin başına böyle bir şey getirmesin. Yani sokağa çıkamıyorsunuz, bir yerden bir yere gidip gelmeniz garanti değil, sağ salim döneceğiniz eviniz. İşgal altında bir ülke idi biliyorsunuz. Irak kendi kaynaklarını heba etti bir anlamda. Suriye'nin fazla bir kaynağı yoktu. Orası petrol güzergahı olarak bilinir. Ama Körfez'e baktığınız zaman örneğin, Körfez ülkeleri mesela Suudi Arabistan bunun ilk başlatıcısı oldu 1960'larda falan başlayan, 70'lerde hızla devam eden bir kalkınma hamlesi başlattı Suudi Arabistan. Daha sonra ortaya çıkan, 70'lerden itibaren Körfez'de ortaya çıkan büyük yataklar olan küçük ülkeler, işte Kuveyt gibi, Katar gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler kendi sosyal zenginliklerini sosyal dokuya yansıtma imkanı buldular. Çünkü hakikaten çok küçük ülkeler. Bir de bunlar kendi içlerinde Gulf Cooperation Council dediğimiz Körfez İşbirliği Konseyi kurarak hem kendi içinde bir yapılanmaya gittiler, ekonomik anlamda birbirlerine destek olmanın yollarını aradılar ve bunu bir bankacılık sistemiyle desteklediler. Hem de kendilerine uygun, kendilerine daha yakın gördükleri liderlere, Arap ülkelerine, Arap toplumlarına veya Müslüman toplumlara diyelim, destek olma noktasında kullandılar bu kaynağı. Hala da vardır bu Körfez İşbirliği Konseyi, önemli kaynaklara sahip olan petrol zengini ülkelerin bir araya gelerek kaynakları biraz daha başka yerlere dağıtalım. Herkes bize bakarak bizi kıskanmasın. İşte biz biraz fakir fukaraya yardım edelim tarzında biraz başladı.
Hatta Ortadoğu'daki çatışmaları kendi içimizde çözelim. Dış müdahaleler azalsın diye bir İslam ordusu kurulmasına ilişkin de çalışmaları başlattılar Suudi Arabistan'ın.
O biraz Suudi Arabistan şeyinde oldu. Evet, İran'a karşı biraz İran'a ve terörün İslam'la Batı'da özellikle son bir yıl içerisinde sürekli İslam'la özdeşleştirilmesiyle birlikte böyle bir ihtiyaç duyuldu. Tabii bilemiyorum bu ne kadar hayata geçebilir, ne kadar mümkün böyle bir şey. Ama mesaj isminde zaten onun teröre karşı İslam ordusu. Evet. Yani İslam'ın teröre karşı olduğunu ifade etmekte o kadar zorlanıyor ki bu coğrafyada yaşayan yöneticiler diyelim, işte düşünürler, insanlar, hani dünyada bir kamuoyu var, bir medya şeyi var, sektörü var. Bu sektöre etki etmek kolay olmuyor. Onun için belki böyle bir çarpıcı bir isimle, çarpıcı bir askeri yapıyla bunu ifade etmek istediler.
Evet, bölgenin toplumsal özelliklerine değindik. İsterseniz şimdi de Doğu Batı ayrımı hangi ihtiyaçtan doğdu? Coğrafi mi, kültürel mi yoksa ideolojik bir ayrım mıdır? Bu konuya değinelim. Evet. Batı'nın yaklaşımı olan oryantalizmle Doğu'ya ilişkin bir tehayyül nasıl oluşturuldu? Orta Doğu'nun anlamlandırılmasına nasıl bir yöntem izlendi? Bu konudaki değerlendirmeleriniz nelerdir Sayın Kireççi?
Valla işin özü de bu aslında. Doğu Batı ne zaman ortaya çıktı? Yani biliyorsunuz Orta Çağ'da böyle bir ayrım yok. Batı'nın yükselmesiyle birlikte, yani Batı'nın dediğimiz Avrupa'daki sömürge imparatorluklarının, onlar da hangileridir sırayla vermek gerekirse kronolojik olarak, Portekiz işte 1350'ler 1500'lere kadar sömürgeleri olan bir imparatorluk halinde, çok küçük bir nüfusu var ama açık denizlere gidip işte Asya'da, Latin Amerika'ya ulaşıyorlar keşifler sırasında. Arkasından İspanyollar, komşu zaten onlar. 1,5 milyon nüfusu İspanyolların ama hem şeyde Asya'da yine Hindistan bölgesinde, Hürmüz Körfezi'nde koloniler elde ediyorlar. Arkasından Hollanda, arkasından kısmen Belçika, sonra Fransa, sonra tabii bütün sömürge imparatorluklarının en büyüğü olan İngiltere, ki Hindistan'ı tamamen işgal ediyor biliyorsunuz. Güney ve Kuzey Amerika keşfediliyor. Buralardaki kaynaklar batıya akmaya başlıyor. Bu şuna yol açıyor. Yani bu Batılıların, Avrupalıların gittikleri, sömürge imparatorluklarından gittikleri coğrafyalarda çok büyük devletler yok karşılaştıkları. Bir tek Zulu kabilesi var şeyde, çok büyük ordusu olan 10 bin kişilik falan Afrika'da. Onun dışında gittikleri yerlerde hani ordular var belki ama büyük ordular, silahları yok. Metal yok çünkü, demir yok. En azından Güney Amerika örneğinde böyle. Kuzey Amerika'da da biraz öyle. At yok mesela. Amerika'nın Kuzey ve Güney Amerika'da at yok. Atı Avrupalılar götürüyor. Bu zenginlik, bu başarı, hani büyük devletler olmamasına rağmen kazandıkları bu başarı, işgaller, sömürgeleştirmeleri o bölgeleri, Avrupalılarda şöyle bir kanaat oluşturuyor ister istemez. Biz üstünüz. Onlar insan gibi ama insan değil. Yani insanımsılar gibi belki biraz kategorileştiriyorlar. Dolayısıyla Batı kendini bu şekilde, özellikle 1700'lerin sonuna doğru yeni bir kimlikle tanımlamaya başlıyor. Avrupalı olma, Batılı olma. Ve Batı'nın bir görevi var. Bu da işte beyaz adamın görevi dediği medeniyeti, hani özellikle Fransız devriminden sonra İngilizlerin o sömürge, yani sadece maddi anlamda sömürge hedeflerine karşı Fransızlar diyorlar ki bu bizim görevimiz, bir görev icra ediyoruz. Nedir o? İşte beyaz adam gidip buralara, hani İngilizlerin de var bu. Pardon, İngilizlerin, beyaz adamın yükü, görevi Fransızların da medeniyet taşıma. Yani misyon Batı medeniyetini taşıma, misyon civilizatrice dediğimiz böyle bir yükle kendilerini donanmış görüyorlar ve bunu o bölgelere gerekirse zorla, işte Hristiyanlığı taşımak, kabul ettirmek, güçle bunu ifade etmek, yaşam tarzını oralara enjekte etmek gibi, bu ister istemez Doğu Batı ayrımını getiriyor. 1798'de Napolyon'un Mısır'ı işgal etmesiyle birlikte de, oryantalizmle bağlayayım, orada yaptığı bir survey var. Oradaki resimleri, kaynakları alıp Fransa'ya götürüyorlar. Çizimler yapıyorlar. Bunları sergiliyorlar. Bu da oryantalizmin başlangıcı oluyor. Yani Batı'da Doğu'yla ilgili fikirlerin, nasıl tahayyülün, ama o tahayyülün gerçeklikle örtüşmesi gerekmiyor ki, örtüşmüyor çoğu zaman. Yani Batı'nın Doğu'yla ilgili bir algısı oluşuyor. Onun da temelinde Napolyon'un Mısır işgalinden sonra Paris'e götürüp sergilediği çizimler, resimler ve oradaki bilim adamlarının yazdığı şeyler var.
İlginç, eksotik bir bölgeden söz ediliyor ama üstünlük evet, yine Batı'da. Batı'nın edebiyatıyla, yazınıyla, resmiyle,
tanımladığı, sürekli
her şeyiyle tanımladığı evet, ve bu algıyı pompaladığını söylemek evet, mümkün. Evet, dünyada iki kutupluluğun son bulduğu 1990 sonrası oryantalizmin yeni tanımlamalara gittiğini görüyoruz. Artık geniş bir tanımı yok, daha daraltılmış bir tanımla karşı karşıyayız. Bu konuda değerlendirmelerde bulunmak üzere Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ensar Nişancı telefon hattımızda bizi bekliyor. Merhaba Sayın Nişancı.
Merhabalar efendim.
Oryantalizmin neo-oryantalizme dönüşme süreci ve değişimleri konusunda değerlendirmelerinizi alalım.
Efendim şimdi hocamız klasik oryantalizmden kısmen bahsettiler. Esasen neo-oryantalizm diye bildiğimiz, kavramsallaştırdığımız şeyin oryantalizmden çok farklı bir kavram olmadığını, bir durum olmadığını ifade etmek gerekiyor. Fakat tabii ki bütün bu benzerliklerine rağmen çok önemli farklılıkları da olan bir kavram ve kavramsallaştırma. Çok önemli algı farklılaşmalarına tekabül eden, onları karşılayan bir tarafı var. Şimdi temelde oryantalizm diye tanımladığımız kavram, literatürde var olduğu şekliyle doğunun nasıl olduğundan ziyade batının doğuyu nasıl gördüğüyle ilgili bir kavramsallaştırma. Ve bu nasıl olduğunu algılama meselesi temelde Batı'nın bizatihi kendi durumuyla ilgili bir durum. Yani doğunun ne olduğu önemli değil, bizim onu nasıl algıladığımız önemli. Bu bakımdan eğer biz oryantalizm kavramsallaştırmasında bir farklılaştırmaya gideceksek, biraz akademik olacak ama bu durum doğudaki değişimle ilgili olmaktan daha çok bizatihi batılı aktörlerin kendilerindeki değişimle ilgili bir durum var. Biraz önce hocamız çok güzel bir noktaya temas ettiler. Dediler ki Batılılar özellikle emperyal oldukları dönemde Afrika'ya gittiklerinde, Orta Doğu'ya, Hindistan'a gittiklerinde orada ciddi bir dirençle karşılaşmadılar. Çünkü orada düzenli ordular söz konusu değildi. Burada ortaya çıkan şey Batı'nın gücüydü. Yani Batı'nın doğuyu anlama tarzında temel referans noktası kendisini nasıl gördüğü, Batı kendini güçlü gördüğü vakit Doğu'yu zayıf olarak tanımlıyor. Kendisini rasyonel gördüğü vakitte irrasyonel olarak tanımlıyordu. Dolayısıyla neo-oryantalizm kavramsallaştırmasını tam da bu noktada tanımlamaya başladığımızda ya da neo-oryantal okumaları, o zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Acaba şu soruyu sormamız lazım, temel soruyu. Batı'ya dünden farklı olarak ne oldu? Bence buradaki temel soru şu, temel önemli nokta şurası. Batı'da ciddi bir özgüven problemi var. Birinci oryantalizm, klasik oryantalizm daha çok özgüvenle ilgili, özgüvenliğin beslediği o referanstan hareketle ortaya çıkan bir durumken, bugün neoryantalizm diye tanımladığımız durum, Batı'da ortaya çıkan bu güven kaybının tezahürlerinden ibaret olarak görünüyor. Dolayısıyla birinci oryantalizmde, klasik oryantalizmde Doğu daha çok bir imkan ve serüven coğrafyası olarak görülürken ve Doğu'ya buna ilişkin bir muamele yapılırken, yeni durumda tam karşıt cephede ortaya çıkan bir tutum söz konusu olmaya başladı. O da şu: Batı artık imkanları temsil eden bir coğrafya değil, geriliği temsil eden, salt geriliği temsil eden bir coğrafya değil. Tam aksine tehditlerin de olduğu, Batı için bir tehdit oluşturabilecek bir coğrafyaya dönüş verdi. Bunun en açık tarihsel anlarından bir tanesi hiç kuşkusuz 11 Eylül olaylarında bu haleti ruhiye tas tamam ortaya çıkıverdi. Tabii bu 11 Eylül'de Amerika'daki bu terörist eylemler ortaya çıkınca Batı'nın temel ihtiyaçlarından bir tanesi olan güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran durum, İslam'ın terör üretmesi konsepti üzerine oturtuldu. Yani İslam diye bildiğimiz doğulu temel inanç biçimi bizim için kendi yurdumuzda tehdit oluşturan bir din noktasına geldi. Efendim, sesim geliyor mu acaba?
Son değerlendirmelerinizi alalım Sayın Nişancı.
Evet, yani şunu söylemek istiyorum özetle. Neo-oryantalizm zayıflayan, güç sorunu yaşayan, doğuyu kontrol etme noktasında zaafları ortaya çıkan ve kendisini bu şekilde algılamaya başlayan özlenin doğuya ilişkin, doğulu toplumlara ilişkin yeni bir tanımlama, yeni bir tasavvur ameliyesi olarak karşımıza çıkıyor. Burada en öne çıkan imgelerden bir tanesi hiç kuşkusuz terörizmle özdeşleştirilen İslam anlayışı.
Peki.
Ama ikinci bir kırılmadan, belki değişimden söz etmemiz gerekiyor. Bir taraftan olumsuz bir doğu algısı gelişirken, öbür taraftan da Esposito gibi akademisyenlerde gördüğümüz gibi doğrudan doğuyla temas etmenin getirmiş olduğu imkanları kullanarak daha pozitif bir doğu algısının da Batı'da gelişmeye başladığını görüyoruz. O halde neoryantalizm noktasında iki durum söz konusu. Bir tanesi daha negatife giden, radikal sağı besleyen bir oryantalist okuma tarzı. Diğeri ise daha pozitif ve medeniyetler ittifakına savunan, doğunun doğuyla batının bir dünyanın parçası olduğunu algılamaya çalışan ve doğudaki problemleri oradaki özsel nedenlere değil de sosyolojik, psikolojik, siyasal nedenlerden ötürü ortaya çıkmaya çalıştığını ifade etmeye çalışan bir dil var.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Ensar Nişancı.
Eyvallah efendim, ben de teşekkür ederim.
Sayın Akif Kireççi, teşekkür ederiz. Sayın Akif Kireççi, sizin bu konuda eklemek istedikleriniz var mı? Bu bağlamda İslam ve modernite, İslam ve küreselleşme konusunda neler söylenebilir?
Şimdi hocam da söyledi, bu bir batının doğuya yönelik bir tanımlamasıyla doğrudan ilgili. Şimdi bahsi de geçti, 18. yüzyıldan itibaren sonuna doğru Batı biraz diyalektik kavramlarla kendini tanımlamayı tercih ediyor. Bu bugün mesela İslam coğrafyasına yönelik bir ötekileştirme. Bu seçerek, bilerek, programlayarak, yani bir tehdit unsuru yoksa da bunu oluşturarak ortaya çıkan bir tanımlama. Daha önce bu mesela Rusya'ya karşı yapılmış, işte belli dönemlerde Baltık bölgelerine karşı yapılmış. Batı kendi içerisinde böyle bir diyalektikle kendini tanımlamayı tercih ediyor. Bu özellikle tabii, ben bir şunu eklemek lazım. Soğuk Savaş bittikten sonra, Soğuk Savaş'ta Batı'nın, yani liberal Batı'nın ötekisi Sovyetler coğrafyasıydı ve onun temsil ettiği ideolojiydi. Şimdi Rusya bu ideolojiden ben vazgeçiyorum, ben de kapitalistleşmek istiyorum diye bir karar alınca, bu tehdit algısı doğal olarak çözüldü. Yani ortadan kalktı demeyelim ama bir gerekçe kalmadı
İki
Batı için.
İki kutuplu olmaktan İki kutuplu. Çıktım.
Peki şimdi siz bütün kurumlarınızı bir ötekine göre tanımlamışsınız. Güvenliğiniz, sosyolojiniz, psikolojiniz buna göre şekillenmiş. Bunun karşısına bir şey koymanız gerekiyor. Nedir o? O da işte terör ve o da İslam'la ilgili. Neden bu işliyor ya da işletiliyor zorla? Çünkü İslam dünyasına baktığınız zaman buna hayır diyecek, bu süreci durduracak, engel olabilecek. Hayır, bu böyle değil. Yani biz sizin ötekiniz değiliz diyebilecek bir dünya çapında o sözü de kabul ettirebilecek büyük devletler yok ortada yani. İşte bir Türkiye var, bununla mücadele etmeye çalışıyor. Bir Malezya belki edebilir, o pek fazla sesini çıkarmıyor. Şimdi Suudi Arabistan mı bunu diyecek, yani İran mı diyecek? Bunların hepsi farklı algılar zaten yerleşmiş durumda. Dolayısıyla burada bize düşen çok şeyler var bu algıları kırmak için. Önce Müslümanların kendileri, bu coğrafyada yaşayan insanlar, batıda yaşayan Müslümanlar bu algıların en büyük, nasıl söyleyelim, boşa çıkaracak unsurlar bunlar. Yani kendi ilişkileriyle ancak bunu değiştirebilir, dönüştürebilirler. Küreselleşme deyince tabii küreselleşme soğuk savaştan sonra bütün hani modernleşme ve küreselleşme Batı kültürünün, Amerikan kültürünün ve özellikle de tüketim kültürünün bütün dünyaya yayılmasıyla ilgili ve çok enteresan bir şey söylemek istiyorum burada altını çizerek. İslam dünyası bu anlamda küreselleşmeye karşı değil, batılılaşmaya karşı değil, tam tersine bütün Batı'nın ürettiği kavramları, malzemeleri kullanan bir coğrafya İslam dünyası. Ama her nedense Batı'nın ötekisi olarak üretiliyor.
Modernite döneminde de aynı eleştiriler yok muydu? Yani 11 Eylül'le beraber aslında bu tartışmalar daha görünür oldu ve ötekileştirme evet. Çok belirginleşti. Ancak modernite döneminde de İslam ülkelerinin bunu başaramadığına ilişkin yoğun eleştiriler. Ulus devlet olamadı, modernleşemedi, kalkınamadı, insani gelişmişlik düzeyini yükseltemedi eleştirileri hep vardı.
Bu tabii biraz sömürgeciliğin tarihiyle de ilgili. Yani şimdi bakın burada bir coğrafyada insanlar demokrasi istediler Arap Baharı sürecinde. Onunla cevap vereyim ben size. Yani hani başaramadılar algısına. Buna Batı destek olmadı. Buna Türkiye destek oldu. Yani Türkiye'de bir takım prensipler üzerinden oldu. Halkların iradesi yönetimlere yansısın. Yani biz kim seçilirse onu destekleriz gibi bir algı oluştu Türkiye'de. Ama Batı'da demokrasinin doğduğu ülkelerde doğrudan bir destek gelmedi bu sürece. Çok enteresandır. Yani demek ki burada demokrasi istenmiyor. Demek ki burada halktan iradesinin yönetime yansıması istenmiyor diyebiliriz yani.
Evet, o anlamda, son sözlerinizi alayım efendim.
O kadar hızlı geçirdik mi süreci?
Evet.
Evet, yani o anlamda şunu demek lazım. Orta Doğu bir kurgudur. Yani kurgusal bir coğrafyadır. Gerçeklik düzeyi biraz farklıdır. Sınırlar sunidir. Bugün yaşıyoruz biz. Her an değişime müsaittir. Akrabalık ilişkileri birbirlerine yayılmıştır. Birbirleriyle ilişki içerisindedir.
Biz bu konuyu evet. Bitiremeyeceğiz Sayın Kireççi.
Evet, evet,
devam
evet.
Edelim arzu ederseniz bir başka
Çok
programda.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Son sözü olarak geçmişte ve bugün terör, şiddet, savaş, yoksulluk, göç, otoriterlik bir coğrafyaya mahsus değil. Gelecekte de bu sorunları bir coğrafyaya, kültüre ait görmek de mümkün değil. Bunu bir kez daha belirtelim.
Tabii ki değil, evet.
Evet, gelecek hafta aynı gün ve saatte Huzur Arayan Topraklar programında Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Gelecek hafta da sizlerle birlikte olmayı umuyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve teknik yapımda Ali Serin. Yeniden buluşuncaya kadar esenlik dileklerimizle ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.
Huzur arayan topraklar.